Ayrım 20. Kayıp sicil. Erdoğan'ın çalınan dosyası. Soner Yalçın. Sayfa 184. Erdoğan ile Kutan 8 Eylül 2000'de İstanbul Fatih'te Ahmet Ergün'ün evinde buluştu. Görüşme talebi Erdoğan'dan gelmişti ve gizliydi ama nedense tüm medyanın haberi olmuştu. Erdoğan görüşmeye 4 sayfalık yazılı bir metinle geldi, okudu ve sustu. Toplantı sonrası çıkışta yeni parti içinde olmayacağım dedi. Çünkü siyasi yasaklıydı. Ertesi gün gazete haberleri şöyleydi. Erbakan'dan Erdoğan'a rica, bizi bırakma. O gün Recai Kutan yaşamında ilk kez bir kişi hakkında kötü söz söyledi. İlginçtir, Erbakan'ın evinde yapılan strateji toplantıları hemen basına sızdırılıyordu. Erbakan'ın evinin dinlendiği anlaşıldı ama o günlerde dinlemeyi yapanların cemaatçi polisler olduğu kimsenin aklına gelmedi. Erbakan çocukların parti kurup iktidar olacaklarına hiç ihtimal vermedi. Halbuki Yahudi kültürünü bilse, Golem'i tanısaydı. Golem ya da Golan, Yahudi kültürünün gizemli yaratığı. Yahudi mitolojisine göre Polonyalı haham Elia Baal Shem, hizmet görsün, ev işlerini yapsın ve gerektiğinde düşmanlarımdan korusun diye Tevrat'tan bir dizi kutsal sözü belli bir kombinasyonla söyleyerek kilden yaptığı savaşçı Golem'e hayat verdi. Golem'in bir sorunu vardı. Her gün büyük bir hızla büyüyordu. O kadar ki haham Elia her hafta Golem'i kile çevirip tekrar yaratarak aşırı büyümesini engellemeye çalıştı. Haham Elia bir gün bunu yapmayı unutunca Golem o kadar büyüdü ki haham onu yok ettiğinde kendisi de kil yığınının altında kalarak öldü. Erbakan kilin altında kalmıştı ama henüz Erdoğan'ı kilden yeniden yapmaya çalışıyordu. Erdoğan'ın Erbakan'ı yok etmesine az zaman kalmıştı. Hala birileri Erbakan'ı 28 Şubat'ın yok ettiğini sanıyor. Yıllar sonra gerçeği Erdoğan açıkladı. AKP'nin yayımladığı Türkiye Bülteni adlı dergide milli görüşten ayrılmasını anlattı. Refah Yol Hükümeti ve 28 Şubat süreci birçok şey yeniden düşünmemize neden oldu. Belki en somut farklılık Fazilet Partisi'nin kuruluş aşamasında yaşandı. O zorlu şartlarda en azından biçimsel olarak partinin kuruluşunu birçok arkadaş içimize sindirememiştik. Zaten hemen katılmadık yeni partiye. Nihayet FP kongresinde iki liste çıkması bu yolun en belirgin köşe taşları olarak anılabilir. Ayrıca insanlarımız çatışma ve gerilim siyasetinden ve gerilimi besleyecek hususların öne çıkarılmasından bıkmışlardı. 9 Mart 2012. Talebeleri Erbakan'dan kaçıyordu. Zamanla Erbakan çatısı altına giren milli mücadeleciler de kendi yollarını çizmek istiyordu. Önce ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Pearson ile görüşen Melih Gökçek, ardından eşi Nevin Hanım'ı alıp ABD'ye gitti. Washington Enstitüsü Başkanı Alan Makowski'ye devletin Erdoğanlara parti kurdurmayacağını düşünüyordu. En iyi seçeneğin eşi başörtülü olmayan kendisi olduğunu söyledi. Gökçek'in akıl hocası Cemil Çiçek idi. Bu sebeplerle hemen AKP'ye katılmadılar. O dönemin en yakın tanıklarından gazeteci Sabahattin Önkibar kulislerde olanları iyi biliyordu. Abdullah Gül gizli rakip olarak Melih Gökçe'yi görüyordu. Dolayısıyla onun kendilerine katılmamasından memnundu. Zira Gökçe'nin türlü imkanlarını ve günlük politikadaki ustalığını bildiğinden onunla başa çıkamayacağını düşünüyordu. Tam bu süreçte Emine Erdoğan ile Hayrün Nisa Gül'ün aralarındaki rekabet ve çatışma bilgileri bana aktarıldı. Hayrün Nisa Hanım her yerde Tayyip Bey imam hatipli, İngilizce bile bilmiyor, ondan başbakan mı olur diyormuş. Sabahattin Önkibar, Takkeli Firavunlar, Kırmızı Kedi Yayın Evi, sayfa 145. Medyanın gözü Erdoğan'daydı. O ise yeni kurulacak partilerle ilgisi olmadığını göstermek için baba ocağı Dumankaya köyüne ev yaptırmaya gitti. ''Ben artık emekli oldum, köyüme döneceğim.'' mesajı verme amacındaydı. Oysa kimseye haber vermeden, kimsenin haberi olmaması için uçakla değil, karayoluyla Ankara'ya geliyor, toplantılara katılıyordu. Ankara Yıldız'da Politik Araştırmalar Merkezi PAM'ın ofisinde çalışmaya başladı. Yeni parti fikri önce milletvekilleri arasında oluştu. Bir dönemin MTTB lideri İsmail Kahraman'ın meclis lojmanındaki evinde buluşuluyordu sık sık. AKP Ankara'da pişirildi. Erdoğan'ın Ankara'da bürosuna sık sık gelen isimlerden biri de Meral Akşener'di. Kurucu olacaktı. Erdoğan bölünmemeliyiz diyenleri hep tersledi. Bunlardan biri de Arınç'tı. Erdoğan'ın siyasi akıl alacağı kişi Arınç değildi. İstanbul'da TÜSİAD üyesi Cüneyt Zapsu gibi yeni çevresiyle durum değerlendirmesi yapıyordu. MNP kapatıldı, MSP kuruldu. MSP kapatıldı, RP kuruldu. RP kapatıldı, FP kuruldu. FP kapatıldı, SP kuruldu. Ve 2001 yazında Milli Görüş bölündü. Saadet Partisi 20 Temmuz 2001'de kuruldu. Adalet ve Kalkınma Partisi 14 Ağustos 2001'de kuruldu. Kapatılan FP'nin 105 milletvekili iki parti, AKP ve SP arasında bölündü. AKP'nin kuruluşunda hazır 53 milletvekili oldu. 124 kurucu arasında Erdoğan da vardı. Ayrışmada duygusal anlar yaşandı. Kararlarından dönüp milli görüş içinde kalması için çok kişiyle konuşuldu. Dava için yaşanılan zorlu günler paylaşıldı. Görüşmelerde gözyaşı dökülse de pek kimse geri dönmedi. Erbakan nedense en çok Faruk Çelik'in kendisinden kopmasına şaşırmıştı. Yollar öylesine ayrılmıştı ki Erbakan'ın küçük kızı Elif'in düğününe ne Gül ne Erdoğan geldi. Erdoğan o gün Kemal Derviş'i AKP'ye davet ediyordu. Uluslararası güçler nezdinde meşruiyet kazanmak için. Gelecek düğün salonunda değildi artık. Gelecek tebliğ, cihat, mücahit sözlerinde değildi. Erbakan hala milli şahlanıştan bahsediyordu. Erdoğan ve Gül ise vefasızlık yapıp ayrı parti kurdukları için kendilerini eleştirenlere şu yanıtı veriyorlardı. Erbakan hocamızı Çankaya Köşkü'ne çıkaracağız. Biri başbakan, diğeri cumhurbaşkanı oldu. Erbakan ise kahrından vefat etti. Bu arada Erdoğan Erol Olçak'ın önerdiği dört parti isminden Adalet ve Kalkınma Partisi'ni beğendi. Dipnot: Erol Olçak'a ait 1985'te Rekba, 1988'de Ajans E'den sonra Arthur Advertising'in AKP dışında yaptığı işler şöyle. 2003 KKTC genel seçimleri için Ulusal Birlik Partisi tanıtımı ve reklam çalışması. 2005 Irak genel seçimleri için Irak İslam Partisi tanıtımı ve reklamı. 2005 Irak genel seçimleri için Irak Türkmen Cephesi tanıtımı ve reklamı. 2006 KKTC yerel seçimleri için reklam ve tanıtım çalışması. 2007 Gürcistan Devlet Başkanlığı seçimleri için tanıtım ve reklam çalışmaları. 2008 Malezya genel seçimleri için tanıtım ve reklam çalışması. 2008 Cumhurbaşkanlığı referandumu. 2008 Katar Senfoni Orkestrası basın ilanı. 2008 Irak genel seçimleri için Irak Türkmen Cephesi için tanıtım ve reklam çalışması. 2009 Gazze'ye destek için İstanbul Buluşması Organizasyonu. 2009 Irak genel seçimleri için Irak İslam Partisi için tanıtım ve reklam çalışması. 2010 KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri Mehmet Ali Talat için tanıtım ve reklam çalışması. 2011 Anadolu Ajansı'nın kurumsal kimliğinin, tanıtım filminin, logo animasyonunun yapılması. 2012 Medeniyetler İttifakı tanıtımı. 2012 Mısır'da Mursi'nin Cumhurbaşkanlığı kampanyası vesaire. Allah Allah, 1998'de Fas'ta kurulan ılımlı İslamcı Parti'nin ismi de Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. Ne tesadüf. AKP'den sonra 2011'de Mısır'da kurulan ılımlı İslamcı Parti'nin adı neydi? Hürriyet ve Adalet Partisi. Tesadüf mü? Yoksa kukla oynatıcılar partilerin isimlerini bile mi koyuyordu? Hiç şaşırtıcı değil, parti programları benzerdi, dillerindeki kavramlar, sözcükler aynıydı. Hepsi devletin ve siyasetin İslamlaştırılmasından yana, demokrasiyi aldatma amacıyla dillerinden düşürmeyen, dışa bağımlı, Büyük Orta Doğu Projesi'nin ılımlı İslam partileriydi. Hepsi aynı ideolojik hegemonyanın ürünüydü. Kumarhane ekonomisi olarak tanımlanan, sosyal devleti yok eden, tüketimi yücelten, doları, borsayı tanrılaştıran, toprak reformlarına karşı çıkan neoliberal, Amerikancı, ılımlı İslamcı partilerdi. Hepsi BOP'un ürünüydüler ve rakipleri ülkelerini bağımsızlaştırmış ulusal partilerdi. Fas'ı sömürge olmaktan çıkaran İstiklal Partisi, Tunus'un efsanevi lideri Habib Bourguiba'nın bağımsızlıkçı anayasa Dustur Partisi, Mısır'ın bağımsızlıkçı Vaft Heyet Partisi, AKP'nin Türkiye'deki rakibi ise CHP idi. Bu partilerin amblemleri farklıydı. AKP'nin ilk amblemi ay çiçeğiydi. Erdoğan nedense istemedi. Ampul üzerinde çalışın direktifi verdi. Dipnot: Erdoğan her şeyi biliyor, her şeyden anlıyordu. 2007'de açtıkları Ankara'daki genel merkez bina mimarisinin nasıl olacağını ve hatta dış cephe süslerini bile kendisi belirledi. Parti kuruldu. AKP Genel Başkanı Erdoğan kuruluş günü 14 Ağustos'ta Ankara Bilkent Otel'de yerli ve yabancı gazetecilerin karşısına geçti. Kendilerini ve neden parti kurduklarını anlattı. "Kader" diye sözüne başladı ve uzun bir konuşma yaptı. "Değerli dostlar, daha başında söyleyeyim ki partimiz kişilikleri hedef alan, çirkin polemiklere dayalı bir siyaset anlayışının şiddetle karşısında olacaktır. Diyaloğa, hoşgörüye açık, uzlaşmacı ve birleştirici bir dil kullanmayı kendine ilke edinen bir parti olacağız." Konuşmasında en çok demokrasiye ve AB'ye bağlı oldukları meselesi üzerinde durdu. Erdoğan ve AKP neden yeni partiye ihtiyaç duyduklarını açıklarken hep Erbakan'la siyaset yapma yöntemi konusunda anlaşamadıklarını söylediler. Hiç ilgisi yoktu. Mesele başkaydı. Temel çelişkileri neoliberalizmdi, yani vahşi kapitalizm. ABD için Erbakan'ın Refah Partisi'nin antimodernist oluşunun hiç önemi yoktu. Suudi Arabistan'ı, Körfez ülkelerini bağrına basmış ABD için şeriatın bir önemi yoktu. Amerika'nın 28 Şubat'a destek vermesinin nedeni Refah Yol Koalisyon Hükümeti'nin RPDYP, Başbakan Erbakan'ın inisiyatifiyle neoliberalizm politikaları uygulanmasında direnmesiydi. İşçi köylü memur bu hükümet döneminde maaş ücret taban fiyat arttırımı gördü. Faiz lobilerine savaş açıldı. Denk bütçe telaffuz edildi. Özelleştirmelere soğuk bakıldı. Aksine ekonomide kamu ağırlığını talep eden bir iktisat politikası takip edilmeye başlandı. Avrupa Birliği'nin alternatifi İslam ülkeleriyle sekizler hareketi kurmaktı. İran ve Libya ile yakınlaşma çabaları vardı. ABD Erbakan'ı düşürdü ama ondan sonra gelen hükümette Ecevit ve Bahçeli gibi neoliberalizme pek sıcak bakmayan ulusalcı milliyetçi parti liderleri vardı. ABD bu yapıyı kırmak istiyordu. Kuşkusuz Erbakan'ın yol kazası demeçleri ipinin çekilmesine yarayacak malzemeleri sundu. İsrail Dışişleri Bakanı David Levy'ye baskılar sonucu randevu veren Başbakan Erbakan, İsrail'le savunma anlaşmalarını bu zorluklar nedeniyle imzalamak zorunda kaldı. Buna rağmen Başbakan Erbakan düşürülünce ADL Başkanı Abraham H. Foxman şöyle diyecekti: "Türkiye Erbakan'a rağmen ayakta kaldı, en kötü dönemi atlattı. Türkiye'nin dostlarına sadakatle bağlılığı takdirle karşılanıyor." 24 Aralık 1997, Şalom. Şu gerçek ki 28 Şubatçı generaller Erbakan'ın bağımsızlıkçı ulusal politikalarını değerlendirmedi. Erbakan için maalesef 150 yıllık yanlış bir değerlendirmeden ötürü kafalarında tek ölçüt vardı: modernizm, çağdaşlaşma karşıtı olup olmaması. Sosyalist sol bile Erbakanların komprador burjuvaziye karşı 1960'larda Odalar Birliği'nde başlayan mücadelesini değerlendiremedi. Montaj değil, milli sanayi talepleriyle alay etti. Bunun temel sebebi Marx'ın yeteri kadar bilinmemesidir. İktisat temelli düşünememedir. Sonuçta hayat, tarih Erbakan'a birilerinin özür borcu olduğunu gözler önüne sermiyor mu? Bir anekdot yazmalıyım. Düşünce dergisi NPQ'da Ahmet Hakan sinema yönetmeni Halit Refi ile ilgili anısını anlattı. "Dedim ki Sayın Refi, 28 Şubat dönemiydi, daha çok liberal aydınların bulunduğu bir ev toplantısındaydık. Liberal aydınlar RP'nin askeri kıskaçtan kurtulması için dünyayla entegre olmuş bir söyleme, daha doğrusu liberal bir söyleme kavuşması gerektiğini söylemişlerdi. Siz o zaman herkesi çok şaşırtmış, liberal aydınların tam tersine RP liderinin liberal tezlere yaklaşan şeyler söylemesini eleştirmiştiniz. Erbakan'ın AB karşıtı milli duruşunun çok önemli olduğunu, bunu savunduğunuzu söylemiştiniz. Bunu destekleyen sözlerinize oradaki herkesle birlikte şaşırmıştım." Halit Refi Ahmet Hakan'a o gün o evde şunu söyledi. 1995 seçimleri sırasında Erbakan'a çok ilgi gösterdim. Çünkü her zaman ifade ettiğim gibi ulus devletçiyim, ulusal bağımsızlıkçıyım ve kim bunları savunuyorsa ondan yanayım. O tarihte Erbakan ve partisi ulusal onuru en kuvvetle seslendiren siyasi topluluktu. Rakiplerine Batı kulübü diyordu. Biz Müslümanı gavura köle ettirmeyiz diyordu. Ve Atatürk hayatta olsa oyunu bize verirdi diyordu. Ben de bu sözler üzerine reyimi ona verdim. Kasım 2001. Evet, Erdoğan ile Erbakan arasında ideolojik fark var. Erbakan ulus devletin ürünü. Erdoğan küreselleşmenin ürünü. Erbakan geleceği gördü. Yıl 1993. Bakın ne dedi. Eskiden bize ilgi göstermeyen çevreler şimdi bize hoş görünmeye çalışıyorlar. Eskiden yolumuza engel koyanlar şimdi engellerini çekmek ister gibi davranıyorlar. Adeta bizim iktidara gelmemizi ister gibi çalışıyorlar. Bu adamlar bizim iktidara gelmemizi hoşgörüyle karşılıyorlarsa bunda bir bit yeniği vardır. Anladığım kadarıyla bu adamlar iktidara gelmemize zorluk çıkartmama kararı aldılar. Biz iktidara geldikten sonra da bizi iktidarda perişan etmeyi düşünüyorlar. 23-24 Aralık 1993 Yeni Günaydın. Milli Görüş Hareketi'ni uzun yıllar ve sabırla adım adım iktidara taşıyan Erbakan'ı düşürdüler. Erdoğan ise engelleri bir bir aştı. Tarih 2 Ocak 2002. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi yasaklı olduğu gerekçesiyle Erdoğan'ın kurucu üyelikten çıkarılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme bir hafta sonra Erdoğan'ın kurucu üyelikten çıkarılmasına karar verdi. Erdoğan 6 aylık yasal süreyi bekledikten sonra kurucu üyelikten istifa etti. Fakat hala genel başkandı. Kurucu olmayan biri nasıl genel başkan olabilirdi? Erdoğan 3 Kasım 2002 seçimine kadar genel başkanlıkta kaldı, seçimleri kazandı ve Anayasa Mahkemesi 20 Ocak 2003'te kuruculuktan istifa ettiği gün genel başkanlıktan da düşmüştür diye karar aldı. Atı alan Üsküdar'dan başkent Ankara'ya ulaşmıştı. Tamam, Erdoğan kurnazlıkla insanları şaşırtacak kadar başarılıydı. Hassas bir özelliği vardı, parayı seviyordu. Bu nedenle yine başı parayla dertteydi. Konu yine mal bildirimiydi. Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde verdiği mal beyanlarını yazdık. Daha sonraki süreçte Erdoğan kamu görevlisi olmadığı için 3 yıl mal beyanında bulunmadı. Biz biliyoruz ama... Erdoğan Emniyet Gıda Sanayi'nin personeli olarak 2000 yılının Mart ayında emeklilik başvurusu yaptı. Başvurusu sonrasında yapılan inceleme sonucunda prim gün sayısı 5587 olarak belirlendi ve Erdoğan'a 1 Nisan 2000 tarihinde emekli maaşı bağlandı. Artık emekliydi. 1 Nisan 2000 tarihinden itibaren 340-000-876-9950 sicil numarasıyla yaklaşık 2 yıl bir SSK emeklisi olarak hayatına devam etti. Şubat 2003'e kadar nedense diğer SSK emeklilerinin aksine maaşına dokunma ihtiyacı hissetmedi. Ticari gelirleri yeterliydi. 9 Mart 2003'te milletvekili seçilen Erdoğan bu sayede SSK'lılığının da sonuna gelmiş oldu. Mart ve Nisan 2003 aylarının 333 milyon liralık SSK maaşlarını ayrı ayrı çeken Erdoğan, 15 Nisan 2003'te emekliliğinin durdurulması başvurusunda bulundu. Bu tarihten sonra da emeklilik hakkı emekli sandığına aktarıldı. Güzel, fakat kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan olacak ve bir sorun çıkmayacak. SSK'da kayıtlı olan Erdoğan'ın aynı zamanda 0522-030-556 numarasıyla Bağkur'da da kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Bağkur'a 1 Ocak 1987'de kayıt yaptırmıştı. 1987'de İstanbul Beyoğlu'nda kayıtlı Sigorta Eksperleri Cemiyeti'nde işveren görünüyordu. Biliniyor ki bir kişinin hem SSK hem Bağkur kaydı olamazdı. Bağkurlu olduktan sonra SSK'ya devir olmalıydı ama yapmamıştı. Her ikisinde de kaydını sürdürmüştü. İki kurumdan da emekli maaşı alamayacaktı herhalde. İyi de resmi kayıtlara göre 2 yıl süreyle Bağkur'da kaydı bulunuyordu ve 1 yıl 11 ay 30 günlükte hizmet süresi vardı. Üstelik Erdoğan Bağkur'a tabi olarak çalışmıştı fakat bu döneme ait sigorta primlerini yatırmamıştı. Ayrıca bir kişiye emekli aylığı bağlanabilmesi için tüm sosyal güvenlik kuruluşlarına borçlarının ödenmesi gerekiyordu. Yani normalde Erdoğan'ın emeklilik dilekçesini verirken Bağkur'daki hizmetini hatırlatması gerekirdi, yapmamıştı. Borcunu derhal faiziyle birlikte ödemesi lazımdı, yapmadı. Biliniyor ki Bağkur borcu olan sıradan vatandaşlara devlet tarafından haciz uygulaması yapılıyor. Erdoğan'a yapılmamıştı. Deveye sormuşlar. Nerem doğru ki demiş. Kuşkusuz emekli Erdoğan'ın 3 kuruşluk maaşa ihtiyacı yoktu. Sahip olduğu servet ve para zenginlerin bile çenesini yoruyordu. 20. ayrımın sonu. Sayfa 192.